TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünle 2 günlük bir aranın ardından birlikteyiz. Bugün Bülent Bey'e günaydın demiyorum, yanımda değil çünkü bir haftalık izinde ve bir hafta boyunca yalnız olacağız, birlikte olacağız. Evet, hafta sonu oldukça sıcak geçti diyebiliriz çünkü Sedat Peker'in attığı tweetlerle birlikte önce biraz ısınmıştı. Daha sonra araya bazı videolarda girince ortalık gerçekten biraz ısındı. Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler de var. Biz her zaman olduğu gibi hızlı bir başlangıç yaparak TR724 internet sitesine şöyle hep birlikte bir göz atalım. Bakalım hangi haberler var ve birazdan da bu haberlerden bazılarının detaylarına yer verelim. Evet, Milli Eğitim Bakanı üzerinde açıklaması var. Ekmek üretip düşük fiyattan satacağız. Bu nasıl olacak? Birazdan detaylarına yer verelim. Binali Yıldırım açılışını yapmıştı. Havalimanına 10 yıldır uçak inmiyor. Gökçeada Havalimanı'ndan bahsediyor burada. Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail'le pazarlık yapıldı diyordu. İsrail'in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu dava bitmiş bir dava değildir. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Herkesin hakkını ve hukukunu korumak zorundayız diyordu burada yaptığı ziyareti. Almanya'da ehliyetler değiştiriliyor bir başka haber başlığı ve yine İngiltere Başbakanı Johnson'ın açıklamalarını görüyoruz. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalırsa Ukrayna Başkanı, Devlet Başkanı Zelenski'yi ağırlarız şeklindeydi. Evet, birazdan yine detayına yer vereceğimiz önemli bir uyarı var. Uğur Şahin'den geliyor bu uyarı. Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda diyor. Sonbaharla ilgili bu uyarıya da birazdan bakalım. Hüseyin Çelik'in açıklaması var. Arınç'a destek verdi Çelik. Bizim kurduğumuz bahçede birileri gecekondu yapmış diyerek. AKİŞ'ten asgari ücret açıklaması var. Bir sonraki başlıkta Temmuz'da enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz. Gurbette vefat eden Profesör Doktor Hakan Acar'ın ailesi için yardım kampanyası başlatıldı. Profesör Doktor Hakan Acar bir başkasını kurtarmaya çalışırken boğularak hayatını kaybetmişti. Peker yandaş Mehmet Barlas'a seslendi. Pokemon Mehmet, senin dilin çok uzadı. Birazdan Peker'in tweetleriyle birlikte bu konuya da değineceğiz. Seçim öncesi genel af kulisleri yeniden hareketlendirdi. Bu konuyla ilgili de yine şöyle bir ifade var duvarda. Kulislerde ekonomik rahatlama sağlanmadan seçime gidilemez denilirken erken seçim işareti olarak görülen adımların daha da fazlasının atılabileceği, daha bunlar ne ki sözleriyle ifade ediliyor. Kulislerde seçime gidilirken emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanması, kamu bankalarına olan borçların faizlerinin silinmesi, öğrencilerin ödemekte zorlandığı kredi yurtlar kurumu kredi faizlerinin kaldırılması, akaryakıtta verginin indirilmesi gibi ekonomik adımlardan bahsedilirken yine bir başka iddiayı dile getirenler de var. O da genel af kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılında bir genel af neden olmasın deniliyor şeklinde buradaki haber. Evet, devam edelim. Biden'ın açıklaması, Rusya'dan altın ithalatına yasak. Fas-İspanya sınırında göçmen katliamı var. Ölü sayısı 37'ye yükseldi. Bu konuyla ilgili de birçok medyada, sosyal medyada ve yazılı görsel medyada farklı farklı iddialar var. Bu göçmenlerin polis tarafından vurularak öldürüldüğü şeklinde, kimisi izdiham ve müdahale sırasında deniyor. Bu konuyla ilgili de detaylara birazdan bakacağız. Bir anket görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'dan geldi. AKP'den kopuş sürüyor ve elektrik şirketlerine 3 yılda yılda 116 milyar lira destek haberi var. Evet, başlıklar böyle. İlerleyen dakikalarda tabii ki bu haberler yenileri geldikçe değişecek ama hemen şöyle hızlıca köşe yazılarına da bakalım. TR724 izleyicileri bugün hangi haberlere bakabilir, hangi köşe yazılarını görecek? Mahmut Akpınar'ın yazısının başlığı Halep oradaysa Kemalizm burada. Devlet kararı Ahmet, özür diliyorum, Alper Ender Fırat'ın yazısı. Türk futbolunda Latin Amerika sendromu Hasan Cücük imzasıyla geliyor. Mehmet Tahsin yurt dışında Türkiye'ye şikayet etmek başlığıyla yine Strasbourg'daki o yürüyüşü değerlendiriyor. Muhsin Ahmet Karabay'da af savunucusu Sarıgül'den Atina'ya inen Sarıgül'e şeklindeki yazıya yer vermiş. Veysel Ayhan da aktivizmin ilk adımı Strasbourg başlıklı yazıyı kaleme almış. Haber analiz görüyoruz. Soylu'dan 12. Cumhurbaşkanı köşesini boş bırakacak adım şeklinde Hanefi Avcı ve yine Sabri Uzun'un da fotoğraflarıyla birlikte bu konuya yer verildiğini anlıyoruz. Ve yine son olarak da Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun yazısı var. Spielberg filmi gibi bir hayat, Cemalettin Afgani. Evet, TR724 haberlerine baktık hep birlikte. Şimdi dilerseniz dünyada neler oluyor hızlıca şöyle bir yurt dışına bir bakalım ve ondan sonra da ülke gündemiyle devam edelim. Evet, son haftalarda, son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok tartıştığı konulardan bir tanesi kürtaj yasasıydı ve bu konuyla ilgili de mahkeme kararını verdi. Amerika'da Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olarak çıkarması tepkilere neden olarak olurken aynı zamanda sevinç gösterilerine de sahne oldu. Mahkeme önünde toplananlar kararı kutladı. Evet, bazıları da protesto etti tabii ki. Peki liderler buna nasıl tepki gösterdi? Biden 150 yıl geriye gittik dedi. Johnson bu geriye doğru atılmış bir adım dedi. Macron mahkeme kadınların özgürlüklerini baltalıyor şeklinde tepki gösterdi. Obama'nın tepkisi milyonların özgürlüklerine darbe şeklindeydi ki ama Trump Tanrı'nın isteği bu diyerek farklı bir çıkış yaptı. Amerika Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj kararına tepkiler özetle böyleydi. Evet, mutlaka ilerleyen zamanlarda da tartışılmaya devam edilecek bir karardı bu ve yine sosyal medyada en çok tartışılan, daha doğrusu paylaşılan tweetlerden bir tanesine bakalım. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz. Burası neresi? Silahların kadınlardan çok daha fazla hakka sahip olduğu bir ülke burası. Evet, silahlardan bahsetmişken son dönemde Texas ve New York eyaletlerinde yaşanan silahlı saldırılarla sarsılan Amerika Birleşik Devletleri'nde silah satışına bazı kısıtlamalar getiren yasa tasarısı yürürlüğe girdi. Biden imzaladığı tasarıyla çok fazla hayat kurtarılacağını söylüyor. Biraz da Rusya ve Ukrayna arasındaki yine o gerilime ve gelişmelere bakalım. Rusya'nın Ukrayna işgali 4. ayını doldururken Rus füzeleri başkent Kiev'de bir yerleşim yerini vurdu. Şehirde dün sabah 6.30 sıralarında 4 patlama duyuldu ve yarım saat süren hava saldırısı sirenleri çaldı. Rusya'dan petrol alımını keserek Moskova'nın Ukrayna savaşını finanse etmesini engellemek isteyen Batı şimdilik bu hedefin uzağında diyor Euronews. Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artıran Rusya, petrol fiyatlarının da artmasıyla savaş öncesi döneme göre daha fazla döviz girdisi sağlıyor. Evet, en fazla bu durumda Rusya'nın belki zarar edeceği söyleniyordu ama şu anda ruble değer kazanırken Rusya şimdilik bu durumdan memnun görünüyor. Devam edelim. İspanya'nın Özerk ili Melilla'da sınırı ayıran çiti aşmaya çalışırken ölen sığınmacıların sayısı giderek yükseliyor. Az önce de işte TR724'te aktarmıştık. İlk haberler 23 şeklindeydi ama 30'un da üzerine çıktığını az önce duyurduk. Fas İnsan Hakları Derneği orada yardım edilmeden saatlerce bırakıldılar. Bu da ölümleri artırdı deniyor. Özellikle polis tarafından vurulduğu şeklinde haberler gelmişti ama videolarda ve görüntülerde herhangi bir silah izinin olmadığını da söylüyor uzmanlar ki görüntülerde de en azından o görünüyor şimdilik. Almanya havalimanlarında yoğunlukla ilgili bir çözüm bulunmuş. Bu konuyu, bu yoğunluğu çözmek için Almanya Türk çalışanlara yöneliyor. 3 bakanlık yaklaşık 3000 kalifiye çalışanın ülkeye getirilmesi için çalışma başlattı. Evet, Almanya havalimanlarındaki yoğunluk konusunda Türkiye'den yardım istenecek. Türkiye için de yeni bir iş ve fırsat olabilir mi? Özellikle havalimanı çalışanları için bunu da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Evet, Almanya'dan bahsetmişken Almanya Dışişleri Bakanı'nın önemli bir uyarısı var. Dünyada 345 milyon insan gıda kıtlığı sebebiyle ciddi tehdit altında. Evet, biz buğday, yağ bulmak zor oluyor. Dünyada giderek bununla ilgili bir kıtlık var derken aslında yaklaşık neredeyse bakın 350 milyon insan şu anda ölüm sınırında gıda kıtlığı sebebiyle. Uğur Şahin'in az önce yine TR724'te bahsetmiştik. Tarih vererek uyarısını görüyoruz. Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda diyor. İnsanlığa üstün hizmet ödülüne layık görüldü. BioNTech aşısının üreticisi bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin salgına ve yeni aşı çalışmalarına yönelik bilgi verdiler. Uğur Şahin yeni bir dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz diyordu. Evet, koronadan bahsetmişken biraz şöyle hemen dışarıya da bakalım. Yeni koronavirüs vakaları Avrupa'da yükselişe geçerken uzmanlar Türkiye için de uyarıda bulunmaya devam ediyor. Buna göre panik havası oluşturacak bir durum yok ama vakalarda artış gözleniyor ve sonbahara giderken oldukça dikkatli olmalıyız diyor uzmanlar. Şimdi biraz sağlıkla ilgili bir gelişme var. Son yapılan çalışmalardan bahsedelim. Bu hem insanlarda ve farelerde yapılan bir araştırma. Gece geç saatlerde ayakta kalanlar ve sabah erken güne başlayanlar için ya da bu saatlerde uykusuz kalanlarla ilgili bir çalışma bu. Bu saatler tabii ki beyne uzun süreli zarar verebileceği söyleniyor. Alzheimer hastalığı gibi yine bazı nörolojik bozuklukların riskini arttırabileceği söyleniyor. Evet, gece geç saatlerde yine uyanık kalmak, sabahleyin de çok erken kalkmak ya da güne başlamak gibi ne yazık ki işte her ikisi bizim gibi haberciler için de bu tehlikeli durumlar. Hem gece geç saatlere kadar haber peşinde koşup sabah erken kalkıp yayın yapmak ve sizlere ulaştırmaya çalışmak da maalesef çok da iyi değilmiş buradaki araştırmaya göre. Evet, ne yapalım, hayatın gerçekleri bunlar, bazen de böyle olması gerekiyor. Şimdi geçelim Sedat Peker konusuna. Sedat Peker'in attığı tweetlerle, tabii ki kendi hesabından değil, Emre Olur hesabından paylaşıldı bu tweetler. Birazdan aktaracağız, başka hesaplar da kullanıldı. Sedat Peker peş peşe bombardımana tuttu desek adeta aslında abartmış sayılmayız. Biraz Sedat Peker'in tabii bütün tweetlerinden bahsetmeyeceğiz. Hızlı hızlı bazı görselleri ekrana getireceğiz ve konuları kısaca özetlemeye çalışalım. Emre Olur'un hesabından paylaşılan tweetlerde Sedat Peker şöyle diyordu. Tam da Sedat Peker ağzı aslında zaten. Ulan derinciler, ulan kahpeler, ben size demiyor muyum beni yalanlamayın diye. Yanınızda oturanlara telefonla konuştuklarınızı Ahmet Nazari Türk vatandaşlığını almadık diyorsunuz. Alın lan, bu da kimliği, tüm belgeler bende, sizi mahvedeceğim, bindiği çakarlı arabayı da konuşacağız diye burada kimlik de verdi. İşte bakın eklediği kimlikleri de görüyoruz. Benim aslan kardeşlerim, yeni çıkan sosyal medya yasasından korkmayın, orada yalan bilgi yayanlar cezalandırılır diyor. Benim her anlattığım şey doğru, ben de söz namus şeklinde, tam klasik Sedat Peker sözleriyle verilmiş bu. Evet, bu arada yine Sedat Peker'in hedefleri arasında kimin olduğunu bakıyoruz. Mehmet Ağar var. Ulan derin Mehmet, ne güzel huzurlu huzurlu kitap okuyordum. Kendi düşen ağlamaz, sen kaşındın. Daha dur, tüm Avrupa'da aranan İran vatandaşı Ahmet Nazari'yi Türkiye'de nasıl sakladın? Aranırken bu şahsa nasıl Türk vatandaşlığı verdirdin? Geçen sene ben paylaşım yapmaya başlayınca ortalık karıştı diye onu Dubai'ye yolladın. Kavacık merkezde plazası vardı, Acar Blue'da da evi vardı. Senede ortalama 250 milyon dolar toplayan uluslararası bir dolandırıcılık ağını yönetiyor. Tüm Avrupa'da aranan adama Türk vatandaşlığını nasıl verdirdin diye soruyordum. Evet, başka peki kimler vardı? Dediğim gibi bütün tweetlerine yer vermeyeceğiz ama az önce de aktardık. TR724 haberleri arasında Mehmet Barlas ismini gördük. Medyada bugün programı olunca tabii ki medya ile ilgili kısmına da bakalım. Bu arada Sedat Peker'in hedefleri arasında Mehmet Barlas da vardı ama orada Pokemon Mehmet Barlas şeklinde sesleniyordu Sedat Peker. Senin dilin de çok uzadı. Boğaz'daki Le Ottomans Otel'de gözlerden uzak bir şekilde iş takibi sonucu aldığın cukkaları da anlatacağım. Sizi mahvedeceğim, sizi kibrit kutusundan çıkarıp iğnenin deliğinden geçireceğim, göreceksiniz diyordu. Bakalım Mehmet Barlas'la ilgili önümüzdeki dönemde neler göreceğiz. Evet, Mehmet Barlas dedik ama Mehmet Ağar'ı hedef almaya devam etti Sedat Peker. Derin Mehmet, insanlar yaşlanınca daha akıllı olurlar. Sen yaşlandıkça yeteneklerini böyle nasıl kaybettin dedi ve başka konulara da değindi. Mübarizi yalanlamak için bir röportaj yapmışsın ancak sülü gibi hiçbir şeye değinmeden sadece helikopter pistini anlatmışsın. Bu taktik mahallenin kaşarlarının taktiğidir. Videolarla anlatmıştım mahallenin kaşarı nasıl olur diye. Madem sen kaşındın, günah benden gitti. Mübarizin Marina'ya nasıl çöktüğünü niye anlatmadın? Marina'dan yapılan uyuşturucu, mazot, insan kaçakçılıklarını niye söylemedin? Kutlu Adalı cinayetini 90'lı yıllardaki faili meçhulleri niye anlatmadın? Gelecek zamanlarda 90'lı yıllardaki faili meçhullere konuşacağız diyor. Ve burada bir örnek veriyor Sedat Peker. Aslında ilerleyen zamanlarda daha farklı faili meçhuller ve daha farklı olayları da anlatacağının burada işaretini veriyor. Verdiği örnek Tarık Ümit. Göztepe'deki kaymakam Hasan'ın mekanında bana anlattıklarını da konuşacağız diyor Tarık Ümit'in. Rahmetli Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu. Onu dahi bana söylemişti ve adamı öldürttün. Uyuşturucu satıcılarından aldığın paraları da anlatmazsak olmaz. Eskiye dair her şeyi namusluca konuşacağız. Oğlunun ölümüne sebep olduğu gazeteci kızdan neden bahsetmedin ki burada Tolga Ağar ve işte o ölümü ile ilgili bir gazetecinin daha önce gündeme gelen iddiaya bir kez daha yer veriyor. Sedat Peker bir kez daha o dosyayı açıyor. Neymiş? Cezaevinin oradaki helikopter pistini eski belediye bir anda değişmedin mi? Özür dilerim, herhalde oradan bir başka tweet'e atladık. Evet, burada yine bir başka isim geçiyor. Kayseri'de öldürülen Orhan Adıbelli meselesi var burada. Uyuşturucu kaçakçısı olarak vermiş burada Sedat Peker. Adamı öldürenler yakalanmış, para için öldürdük diyorlar. Peki öldürten kim? Cevap yok. Esas öldürten diye sormuş. Orhan Adıbelli ile ölmeden önce yan yana gelip neler konuştun diye de soruyor. Evet, Sedat Peker tweetlerini hızlıca geçmeye çalışalım. Seher Sultan da yine bu konuda adı geçen isimlerden birisiydi. Seher Sultan'da Sedat Peker Orhan Adıbelli cinayetinde ölüm emrini Murat Boyracı verdi dedi. Kayseri'de yerel gazetelerde tetikçi EY'nin ifadesi var. İstanbul'da Murat bana 2 milyon teklif etti, kabul ettim ifadesi yazıyor. Sonra Murat ismi buhar oluyor. Elife Yalaz iyi yakalamış diyor. Elife Yalaz'ın da bu konuyla ilgili bir araştırmasını yine mentionlamış tweetinde. Evet, bütün bunlar olurken tabii ki muhalefet ne yaptı, gazeteler ne yaptı hiç gördü mü? Bütün bunları tabii ki söylemeye gerek yok çünkü kimseden ses çıkmadı. Fikri Sağlar sordu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. Sedat Peker'in açıklamasında adı geçen Ahmet Nazari'ye vatandaşlık ve silah ruhsatı verildiği doğru mu? Doğruysa hangi gerekçeyle vatandaşlık ve silah ruhsatı verildi ve 3 şahsın Avrupa'da uyuşturucu ticaretinden arandığı doğru mu diye sordu. Evet, Sedat Peker'in tabii ki başka tweetleri de vardı. Bu tweetlerde biraz daha tabii ki farklı konulardı ama sadece hızlıca geçelim. Kötü görüntüler, kötü olaylar artı 18'lik olduğu için de zaten Freud'un talebesi hesabından bu paylaşımları yaparken özellikle belirtmişti. Cem Küçük reisimiz için diyor musun ki diyerek farklı bir ağızdan veriliyordu bu. Sanki Sedat Peker'in ağzından değilmiş gibi. Sedat Peker'in elinde önemli bir şey yok, blöf yapıyor deyince Sedat Peker'in cümleleriyle devam ediyor. Havlamasını bilmeyen it eve kurt çağırır diye daha önce söylemiştik. Çalıştığın gazetenin ayrıca da TGRT Televizyon'un bağlı olduğu İhlas Holding'in CEO'sundan bahsediyor burada. Profesör Doktor Rasim Kağan Aytoğ'un görüntülerinden bahsedilmiş. Evet, Aytoğ ayrıca AK Parti'nin de İzmir 2. Bölge Milletvekili adayıydı. LGBT'lileri aşağılarsınız ancak bu işleri en çok siz meraklısınız. Reisimizi küçültemeyeceksiniz ancak hepiniz sırayla kibrit kutusuna gireceksiniz şeklinde verilmişti. Bu videoda yine sosyal medyada tartışıldı ve yayınlandı. Evet, Cem Küçük'ün Sedat Peker'in blöf yaptığı ve elinde önemli şeyler olmadığı iddiası üzerine paylaşıldı. İlhas Holding CEO'su Rasim Kağan Aytoğ'la ilgili görüntüler. Evet, Türkiye Gerçekleri hesabında da Cem Küçük'tü, artık yerin dibine girdi şeklinde özetlenmiş Cem Küçük'le ilgili yaşanan bu son gelişme. Evet, Cem Küçük ve Sedat Peker meselesini burada noktalayalım. Çünkü gerçekten hem uzun konular hem de sosyal medyada zaten bütün hafta boyunca, bütün hafta sonu boyunca konuşuldu. Sosyal medyada yer alan bir görüntü vardı ve bir telefon konuşmasıydı aslında Aykut Erdoğdu ve eski eşiyle ilgili. Bu da sosyal medyanın en çok belki de paylaştığı ve konuştuğu, tartıştığı konulardan bir tanesi de bugün de bazı gazeteler zaten bunu manşetten veriyor. Sabah gazetesinde olduğu gibi Aykut Erdoğdu diyor ki bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü. Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş. Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem. Eşim Tuğba şu an hastaneye kaldırıldı. Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım. Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum. Evet, bu özürle kapanacak mı konu? Bakalım, göreceğiz ama siyasette istifa çağrılarına kadar varan tepkiler vardı. Aykut Erdoğdu ve CHP'den gelecek adımları da hep birlikte burada yine göreceğiz. Bir başka hafta sonuna damgasını vuran gelişme Pınar Gültekin davasındaki gerekçeli karardı. Daha önce Pınar Gültekin davasını işledik. Bu programda da detaylarıyla birlikte ele aldık ama gerekçeli karar konusunda da bazı ayrıntılar vardı ki hem hukukçular hem de bütün vatandaşlar bu konuda adeta isyan etti gerekçeli karara. Kararda çünkü Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı'ya şantaj yaptığı, katilin Pınar Gültekin'i varilde yakmaya çalışmasının da canavarca hisle ve eziyet çektirme olmadığı, sadece delilleri yok etmeye çalıştığı belirtiliyordu. İşte bütün bunlar tepki çeken ayrıntılardı. Yakılırken hayatta olduğu adli tıp raporunda ispatlanmışken yakmaktaki amaç canavarca his değil, delilleri yok etmek diye Pınar Gültekin'in katiline verilen cezanın kamuoyunda aklanmaya çalışması tam bir rezalet diyordu Yeliz Koray paylaşımında. Evet, bir başka tepki şöyle: Pınar Gültekin cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. Katil canavarca hisle hareket etmemiş, cesedi yok etmek için yakmış. Ayrıca Pınar katilden karıdan söylerim diye para alıyormuş. Bu yüzden haksız tahrik indirimi uygulanmış, neredeyse diyecekler ki ölmeyi hak etmiş. Evet, Pınar Gültekin'le ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Yine bu konuyla ilgili belki önümüzdeki günlerde de hukuki gelişmeler oldukça bu konuya tekrar döneceğiz. Bir başka konu çevreyle ilgili çok önemli bir felaket aslında. Buna da yer verelim hızlıca. Erzincan İliç'teki madenden sızan siyanür meselesiydi. Biraz buna değinelim. Çünkü bu 20 ton siyanürden bahsediyor sızan. Fırat Nehri'ne karışması tam bir çevre felaketiydi. Sadece çevreye mi zararı var? Tabii ki bu suyun geçtiği her yerden insanların, hayvanların ve tabiatın, tabii ki tarımın da etkileneceği söyleniyor. Cem Seymen de jandarma tutanaklarını da geçmiş diyor bu konu. %80 Kanada ortaklı bu altın madeni 12 yıldır topraklarımızda siyanürle faaliyette. Küresel şirketlerin topraklarımızı böyle sömürmesi utançtır şeklinde de eklemiş. Turhan Bozkurt da çokça paylaşılan bir yine tweetinde şöyle diyordu: siyanürü Fırat'a boca eden Kanadalı Anagold ve yerli ortağı Çalık Holding çekirdek parasının evinden para cezası ödeyip bütün hoyratlıklarıyla altın çıkarmaya devam edecek. Çevre hiçbir şey, para her şey. Evet, Fırat daha önce nasıl akıyordu? Bakın son şekli nasıl bu olaydan sonra. Artık Fırat'ın siyanürden sonra rengi bile değişmiş durumda. Korkulan olduğu altın madeninde siyanür sızıntısıyla birlikte suyun rengi değişti. Sadece rengi değişmesi değil tabii ki, tamamen zehirlenmiş oluyor. İşte ayrıntılı fotoğraflarda bu siyanürün karışmasını da görüyoruz. Dediğimiz gibi işte bu sular çevredeki bütün canlıları etkileyecek. Bu sular yüzünden hayatını kaybeden hayvanlar burada ekrana geliyor. Bu su tabii ki insanlara da, bu su etrafında geçtiği her yerdeki tabiattaki tarım ürünlerine de zarar verecek. Evet, hızlıca yavaş yavaş toparlayalım. Ve yavaş yavaş ekonomiyle ilgili birkaç başlıktan sonra programı bugün hızlı bir şekilde toplamış olalım gündemi. Şeker zammı hafta sonu yine çok tartışılan bir konuydu. Batuhan Çolak'tan bir tweet aktaralım. Şekere %66'ya yakın zam geldi. Şeker fabrikaları stratejiktir. Çalışmıyorsa çalışır hale getirin. Yokluk zamanlarında kıymeti daha iyi anlaşılır diyenleri geri kafalı, ekonomiden anlamaz, bu fabrikalar çürük diyorlardı. Şimdi Kargil işletiyor. Evet, zamanında şeker fabrikaları birer birer elden çıkarken kimsenin sesi çıkmıyordu. Şimdi şekere peş peşe zamlar geliyor. Az önce TR724'te de paylaştık. İşte ilginç bir proje var. Ekmek üretmekle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel'in bir teklifi. Meslek liselerinde ekmek ürettirip okul çıkışında büfelerde düşük fiyatla satılacakmış. Evet, yeni bir heyecan katılıyor deniyor eğitime ama acaba öyle olacak mı? İşte bir sosyal medyada kullanıcı şöyle diyor. Ekmek üretmek öyle basit bir şey değil. Fırıncılar ve simitçiler gece 2'de başlar mesaiye. Bunu bilmiyorsun tabii. Öğrenciyi gece 2'de hamur yoğurması için kaldırıp okula mı getireceksin? Söylemesi kolay, uygulaması nasıl olacak bakalım. 81 ilde 100 merkezde meslek liselerinin ekmek üreteceği ve okul çıkışlarında ucuz fiyatta satılacağı projesi bakalım hayata geçirilebilecek mi, nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilginç bir çalışması olacak bu. Son başlıkla kapatalım. Burada da Özgür Demirtaş'ın açıklamasını görelim. 24 Haziran 2022 Cuma günü BDDK tarihe geçen kararlar aldı. Bu da çok tartışıldı. Hafta sonunda yine ekonomistler arasında en çok konuşulan konuydu. BDDK'nın aldığı kararlar ve attığı geri adımlar konusu. Türkiye Pazartesi günü yeni bir gerçekliğe uyanacak diyordu. Bakalım bugün ekonomide neler yaşanacak, nasıl tepki verecek Pazartesi günü. Ayrıca kabine toplantısında hem Kurban Bayramı tatili hem de yine yapılacak zamlar konuşulacak. Bütün bunların detaylarını yarın hep birlikte değerlendireceğiz. Evet, medyada bugün dediğimiz gibi en azından böyle hızlı bir şekilde gündemi sizlere aktararak bugün bu formatta kapatmış oluyoruz. Yarın aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.